Ayrım 19, İkon, Frederick Forsyth, sayfa 195. Langley, Eylül 1989. Aldrich Ames, Washington'a geri dönerken KGB hesabına 9 yıllık casusluk hayatının son bulmasına 4,5 yıl daha vardı. Parası dolup taşıyordu. Nakit olarak $500,000 bir ev satın almakla ve bunun park yerine 0 kilometrede bir Jaguar çekmekle yeni hayatına başladı. Bütün bunları sözde $50,000 yıllık kazançla yapıyordu. Bu çelişki kimsenin garibine gitmedi. Ames Roma merkezinde Sovyetler masasını yönettiği için Roma'nın Batı Avrupa'nın kapsamına girmesine rağmen yaşamsal önemi olan Sovyet Doğu Avrupa bölümünün adamı olarak kalmıştı. Onun 301 dosyaya bakma fırsatını bulacağı bu konumda kalması KGB açısından çok önemliydi. Ama burada çok ciddi bir sorunla karşı karşıyaydı. Afganistan'da Sovyetlere karşı gizli savaşı denetlemiş olan Milton Bearden da Langley'e yeni dönmüştü. Sovyet Doğu Avrupa bölümünün yeni başkanı olarak ilk yaptığı iş Ames'den kurtulmayı denemesi oldu. Ama kendisinden öncekiler gibi o da engellendi. Tipik bürokrat Ken Mulgrew oturduğu yerde onu personelin başına geçiren bir konuma yükselmişti. Bu sıfatla personel atamaları konusunda büyük nüfuz sahibiydi. O ve Ames içki arkadaşlıklarına bıraktıkları yerden devam ettiler. Özellikle Ames şimdi en kaliteli içkileri ısmarlayacak durumda olduğuna göre Ames'i Sovyet Doğu Avrupa bölümünde tutarak Bearden'ın işini bozan da Mulgrew oldu. CIA bu arada en gizli dosyalarını bilgisayara yüklemiş, böylece en önemli sırlarını insanoğlu tarafından icat edilen en güvenliksiz araca emanet etmişti. Ames Roma'da kendi kendini eğiterek bilgisayarın ustası olmuştu. Şimdi masasından bile kalkmadan 301 dosyaya sızabilmek için bütün gereksindiği giriş şifreleriydi. Artık kırtasiye ile dolu plastik torbalara ihtiyacı olmayacaktı. Aynı zamanda en gizli dosyaları almasına ve bunun için imza atmasına da gerek kalmayacaktı. Mulgrew'un arkadaşı için ayarlayabildiği ilk iş Sovyet bölümünün dış operasyonları grubunun Avrupa şefliği oldu. Ama dış operasyonlar yalnızca Rusya'nın veya Sovyet blokunun dışında olan ajanları kullanabiliyordu. Bu ajanların arasında Doğu Berlin'de KGB'nin K müdürlüğünü yapan Yılmaz Savaşçı Lysander ve Sovyetlerin Moskova'daki Savunma Bakanlığı bünyesindeki Avcı Orion yoktu. Delphi ise Moskova'da Dışişleri Bakanlığı'nın en üst düzeylerindeydi. Atlantik'i uçarak geçmeyi isteyen 4. ajan Pegasus ise Moskova ile Uralların arasında dışarıya kapalı bir nükleer araştırma tesisindeydi. Ames şimdi kendi GS-14'lük mevkiinden daha yüksek bir rütbede GS-15 olan Jason Monk'u araştırmak için konumundan yararlanmaya kalktıysa da hiçbir sonuca ulaşamadı. Ancak dış operasyonlarda Monk'tan hiç söz edilmeyişi ona şu kadarını anlatmıştı. Monk tarafından yönetilen kişiler Sovyet Rusya'nın içindeydiler. Kalanını Scuttlebutt ve Mulgrew ona açıkladılar. Ofisteki söylentilere bakılırsa Jason Monk iyilerin en iyisi, Ames'in ihanetinin tahrip ettiği bir bölümün son büyük umuduydu. Aynı zamanda kendi bildiği gibi ve yalnız başına çalışan, riskleri göze alan biri olduğu, giderek daha az sonuç alan bir ekipte başarılar kazanmış olmasa çoktan ayağının kaydırılacağı söyleniyordu. Her masa başı memuru gibi Mulgrew de Monk'a içerliyordu. Onun özgürlüğüne, üçer form doldurmayı reddetmesine ve hepsinden de önemlisi Mulgrew gibilerin şikayetleri karşısındaki kayıtsızlığına içerliyordu. Ames bu içerlemeden yararlandı. İkisinin içinde Ames içkiyi daha iyi kaldırıyordu. Alkol dumanlarının arasında o düşünmeyi sürdürürken Mulgrew övünmeye başlıyor, çenesi iyice açılıyordu. Böylece 1989 Eylül'ünde bir gece söz yeniden yalnız başına çalışan bu kişiden açıldığında Mulgrew Monk'un birkaç yıl önce Arjantin'de elde ettiği bir kodaman olan bir ajan yönettiğini ağzından kaçırdı. Ad ya da şifre adı yoktu ama KGB bilmecenin kalanını çözebilirdi. Kodaman ikinci katiplik düzeyinde ya da daha yüksek mevkideki birine işaret ediyordu. Birkaç yıl olarak da 18 ayla 3 yıl arasındaki bir sürenin üzerinde durdular. Rus Dışişleri Bakanlığı tarafından Buenos Aires'e yapılan atamaların araştırılması 17 olası isimlik bir liste derlenmesini sağladı. Adamın tekrar yurt dışına atanmadığı yolunda Ames'in verdiği tüyo listeyi 12 ada indirgedi. CIA'dan farklı olarak KGB'nin karşı casusluk kolunun çekinceleri yoktu. Ani para girdileri, gelişmiş bir yaşam biçimi, hatta küçük bir dairenin satın alınışı gibi durumları araştırmaya başladılar. Bir Eylül güzel bir gündü. Manş'tan hafif bir rüzgar esiyor, yarlarla uzaktaki Normandiya kıyıları arasında beyaz köpüklü dalgalardan başka hiçbir şey göze çarpmıyordu. Sir Nigel yarın tepesindeki patikada yürüyor, tuz kokan havayı ciğerlerine çekiyordu. En sevdiği gezinti yeriydi burası. Sigara dumanı kokan kurul toplantılarından ve gizli belgeleri incelemekle geçen bir geceden sonra ona iyi geliyordu. Temiz ve gevrek hava beynindeki sisleri dağıtıyor, konular üzerinde konsantre olmasını sağlıyor, ilgisiz veya aldatıcı ayrıntıları silip süpürüyor, aklını sorunun özü üzerinde odaklaştırıyordu. Sir Nigel geceyi Henry Coombs'un verdiği belgelerin üzerine eğilerek geçirmiş, okudukları onda şok etkisi yaratmıştı. Yersiz yurtsuz bir serseri Celia Stone'un arabasının içine bir dosyayı attığından beri yapılan dedektiflik çalışmalarını beğenmişti. Kendisi de orada olsa öyle yapardı. Joe McDonald'ı hayal meyal hatırlıyordu. Century House'da oradan oraya koşuşturulan bir stajyerdi o zamanlar. Geçen sürede belli ki uzun bir yol kat etmişti. Sir Nigel sonuca da katılıyordu. Kara manifesto ne sahteydi ne de tatsız bir şaka. Rus demagogu programın uygulamaya gerçekten kararlıysa bu manifesto Sir Nigel'a gençliğindeki çirkin bir anısını canlandıracak bir şey olacaktı. 1943'te en sonunda İngiliz ordusuna kabul edilip İtalya'ya gönderildiği sırada 18 yaşındaydı. Monte Cassino saldırısında yaralanınca tedavi görmesi için İngiltere'ye gönderilmiş, iyileşince de tekrar savaşa katılma ısrarlarına karşın askeri haber almaya atanmıştı. 20'lik bir teğmenken 8. orduyla Ren nehrini aşmış ve o yaştaki bir gencin, hatta yaşı ne olursa olsun hiç kimsenin görmemesi gereken bir manzarayla karşılaşmıştı. Şoka uğramış bir piyade binbaşısı piyade birliğinin yolu üstünde bulduğu bir şeye gelip bakmasını istedi. Bergen-Belsen toplama kampı ondan yaşlı erkekleri hayatları boyunca sıyrılamayacakları karabasanlarla baş başa bırakmıştı. Nigel Irwin St. Albans Head mevkiinde denize arkasını döndü ve Acton köycüğüne götürecek patikayı izlemeye başladı. Ne yapmalıydı? Yapacağı herhangi bir şeyin etkili olması şansı ne kadardı? Yoksa belgeleri yakıp bu işi bitirse miydi? Gerçekten çekici bir seçenekti bu. Ya da onları Amerika'ya götürüp birlikte bir hafta geçireceği kodamanları, alaylarına hedef olmayı mı göze alsındı? Yaşlı adam bahçe kapısını açtı ve karısı Penny'nin yazın meyve ve sebze yetiştirdiği bölümden geçti. Çalı çırpıyı yok etmek için bir ateş yakılmıştı. Ortasındaki korlar kıpkırmızıydı. İki dosyayı ateşe atıp yok etmek ne kadar kolaydı. Henry Coombs'un bir daha bu konuyu açmayacağını, ne yaptığını sormayacağını, bu işi araştırmayacağını biliyordu. Özetle ikisi de konuşmayacaklarından, belgelerin nereden geldiğini kimse bilmeyecekti. Kural böyleydi. Karısı mutfağın penceresinden ona seslendi. ''Geldin demek, çay oturma odasında. Köye inip çörek ve reçel aldım.''
''Güzel, çöreklere bayılırım.''
''Bilmez miyim?'' Kocasından 5 yaş küçük olan Penelope Irwin bir zamanlar çok daha zengin bir düzine erkeğin peşinden koştukları göz kamaştırıcı bir güzeldi. Ama o kendine göre nedenlerle ona şiirler okuyan ve çekingen bir görünüşün ardında bilgisayar gibi bir beyin gizleyen parasız genç istihbarat subayını seçmişti. Bir tek oğulları olmuştu ama 1982'de Falkland Savaşı'nda vatanı için ölmüştü. Karı koca bunu doğum günü ve ölüm tarihi dışında fazla düşünmemeye çalışıyordu. Tam 30 yıllık meslek hayatı boyunca Nigel Irwin ajanlarını Sovyet Rusya işlerine yollarken ya da Berlin duvarının gölgelerinin acı soğuğunda korku içindeki bir adamın kontrol noktasından Batı Berlin'in ışıklarına geçişini beklerken Penelope da kocasını sabırla beklemişti. Nigel eve döndüğü zaman ateş daima yakılmış ve çayla çöreklerini onu bekler buluyordu. Yaşlı adam 70'li yıllarında karısını hala güzel buluyor ve onu çok seviyordu. Şimdi de oturmuş çörekleri yiyor ve ateşe bakıyordu. Karısı "sen yine gidiyorsun" dedi yavaşça. "Bence gitmeliyim." "Ne kadar kalacaksın?"
"Hazırlanmak için birkaç gün Londra'da kalacağım. Sonra da bir hafta Amerika var. Ondan sonrasını bilmiyorum. Büyük bir olasılıkla bir daha gitmem."
"Beni merak etme. Bahçede yapılacak bir sürü iş var. Fırsatını bulunca telefon edersin değil mi?"
"Tabii." Yaşlı adam ekledi. "Bir daha böyle bir şey olmamalı."
"Haklısın. Haydi şimdi çayını iç."
Langley, Mart 1990. İlk alarmı veren CIA'nın Moskova merkezi oldu. Ajan Delphi sanki bütün bağları koparmıştı. Geçen Aralık ayından beri ondan hiçbir haber yoktu. Jason Mount masasının başında oturuyor ve deşifre edilip kendisine getirilen telgraflara göz gezdiriyordu. Kruglov hala iyi olduğu takdirde bütün kurallara aykırı davranıyordu. Niçin? CIA'nın Moskova merkezli belli yerlere belli tebeşir işaretlerini iki kezdir koyarak Delphi için gizli yerde bir şey bırakıldığına ve kendisinin de o gizli yere istenenleri bırakması gerektiğine dair mesaj iletmişti. Ancak uyarılar ikidir bilmezlikten geriniyordu. Delphi kent dışında mıydı ya da acaba başka bir yere mi atanmıştı? Eğer öyleyse rahatlatıcı standart iyiyim işaretini vermesi gerekirdi. CIA'dakiler her zamanki dergileri tarayarak küçük ilanlarda "iyiyim" ya da "başım dertte, yardım edin" mesajını aradılar ama hiçbir şey yoktu. Mart ayına girilirken Delphi'nin ya bir kalp krizi ya da başka bir hastalık veya ciddi bir kaza yüzünden çaresiz durumda kaldığı, öldüğü ya da yakalandığı sonucuna varıldı. Gel gelelim kuşkucu tabiatlı Monk için yanıtsız kalmış bir soru vardı. Kruglov eğer yakalanıp sorguya çekildiyse her şeyi anlatmıştı. Direnmek yararsız olur, sadece çekilen acıları uzatırdı. Bu takdirde gizli haberleşme noktalarını ve CIA'yı bir enformasyon paketini alması için uyaran şifreli tebeşir işaretlerini de ele vermiş olmalıydı. Şu halde KGB niçin bir Amerikan diplomatını suçüstü yakalamak için o tebeşir işaretlerini kullanmamıştı? Yapılması gereken en akla yakın iş buydu. Ve başka her şeyin Amerika'nın istekleri doğrultusunda geliştiği sırada Moskova'nın çok gereksindiği bir zafer olurdu bu. Doğu Avrupa'daki Sovyet İmparatorluğu parçalanma yolundaydı. Romanya diktatör Çavuşesku'yu öldürmüştü, Polonya elden gitmişti. Çekoslovakya ile Macaristan açıkça ayaklanmıştı. Berlin duvarı ise önceki Kasım ayında yıkılmıştı. Bir Amerikalıyı Moskova'da casusluk yaparken suçüstü yakalamanın KGB'nin uğradığı onur kırıklıklarını bir dereceye kadar dengelemeye yararı olurdu. Ama hiçbir şey olmamıştı. Monk için bu iki şıktan biri anlamına geliyordu. Ya Kruglov'un ortadan kaybolması sonraki bir tarihte açıklığa kavuşacak bir kazaydı ya da KGB bir haber kaynağını koruyordu. Birleşik Amerika birçok bakımdan zengin bir ülkedir. Hükümetle ilişiği olmayan oluşumlar da bu zenginliğin bir parçasıdır. Sayıları binleri bulur. Birçok konudaki araştırmalar için karanlık tröstlerden açık bağışlara kadar uzanır bunlar. Politika incelemeleri için merkezler, beyin takımları, şunun ya da bunun promosyonu için gruplar, şunun ya da bunun geliştirilmesi için kurullar, sayılamayacak kadar çok vakıflar vardır. Bu oluşumlardan bazıları araştırmalar yapmakla yükümlüdür. Bazıları yardım işlerine, daha başkaları tartışmalara yöneliktir. Bir bölümü de propagandaya, kulis faaliyetlerine, reklama, kamunun şu ya da bu konuyla ilgili olarak bilinçlendirilmesine ve benzerine vakfolmuştur. Yalnız başına Washington bu tür oluşumlardan 1200 tanesinin, New York'ta diğer 1000 tanesinin mekanıdır. Ve hepsinin sermayeleri vardır. Bazıları kısmen de olsa vergi dolarlarıyla, başkaları çoktan ölmüş olanların bağışlarıyla, kimisi özel endüstri ve ticaretle, bir bölümü de Don Kişotvari iyiliksever veya sadece kaçık dolar milyonerleri tarafından desteklenmektedir. Bunlar öğretim üyeleri, politikacılar, eski büyükelçiler, her işe burunlarını sokanlar, bazen de manyaklar için sığınak sağlar. Ama hepsinin iki ortak yanı var olmaları ve bir yerlerde bir merkezlerinin bulunmasıdır. Bir tanesinin dışında.
Belki çok kısıtlı ve dışa kapalı üyeliği, bu üyeliğin niteliği ve göze görünmezliği nedeniyle Lincoln Kurulu 1999 yazında büyük bir olasılıkla hepsinin içinde en etkin olanıydı. Bir demokrasi de güç etkinlik demektir. Yalnız diktatörlüklerde yalın güç yasaların kapsamına girer. Bir demokraside seçilmemiş gücün varlığı seçmen çarkını etkilemek yeteneğine bağlıdır. Bu kamuoyunun seferber edilmesiyle, medyadaki kampanyalarla, ısrarlı kulis faaliyetleriyle ya da düpedüz mali katkılarla sağlanabilir. Ancak en saf şekliyle bu etki seçimle gelinen konumları dolduranlara tartışmasız bir deneyim, dürüstlük ve sağgörü kaynaklı yumuşak bir öğüt olabilir. Buna yumuşak söz denir. Kendi varlığını inkar eden ve gözle görülemeyecek kadar küçük olan Lincoln Kurulu, günün sorunlarına, bu sorunların değerlendirilmesine ve tartışılmasına, oy birliğiyle bir sonuca ulaşılmasına adanmış kendi giderlerini kendisi karşılayan bir gruptu. Üyelerinin niteliğinden ve bu üyelerin seçimle gelmiş konumların doruklarına ulaşabilme olanaklarından güç alan kurul, gerçekte hükümet dışındaki öbür oluşumların herhangi birinden veya birçoğunun birlikteliğinden daha fazla gerçek etki sahibiydi. Karakteri Anglo-Amerikandı. Kökenleri 1. Dünya Savaşı kadar gerilere giden sıkıntılı günlerindeki kader ortaklığı kavramına dayanıyordu. Oysa 80'li yılların başlarında Falkland Savaşı'ndan hemen sonra Washington'ın seçkin bir lokantasındaki yemek sonucunda oluşturulmuştu. Üyelik yalnızca davet üzerineydi ve öbür üyeler tarafından bazı erdemlere sahip görülenlerle sınırlıydı. Bunların arasında deneyim, kesin doğruluk, zeka, ağzı sıkılık ve kanıtlanmış vatanseverlik yer alıyordu. Bunlardan başka devlet hizmetinde olanların özel bir iltimasın söz konusu olmaması için bu görevlerden çekilmiş olmaları gerekiyordu. Buna karşın özel sektörden olanlar şirketlerinin başında kalabilirlerdi. Bütün üyelere zengin denilemezdi ama özel sektörden olan en az ikisinin 1 milyar dolarlık bir servetin sahibi olduğu sanılıyordu. Özel sektör ticaret, endüstri, bankacılık, maliye ve bilim alanlarındaki deneyimi kapsıyordu. Kamu sektörü ise devlet adamlığını, diplomatlığı ve kamu hizmetlerini içeriyordu. 1999 yazında kurulda 1'i kadın 6 İngiliz üye ve 5'i kadın 34 Amerikalı vardı. Yüksek düzeydeki tartışmaları getirmeleri beklenen dünya deneyimi dolayısıyla bu üyeler orta yaşlarda ya da ileri orta yaşlardaydı. Pek azının yaşı 60'ın altındaydı. En yaşlısı da çok dinç 81 yaşında bir adamdı. Kurulun belirgin özelliği Lincoln'in halk tarafından halk için yönetim sözleriyle ifadesini buluyordu. Üyeler yılda bir kez görünürde zararsız telefon konuşmalarıyla varılan anlaşmayla çok gizli bir yerde toplanıyorlardı. Her defasında davet sahibi zengin üyelerden biriydi. Üyeler belli bir buluşma noktasına kadar kendi masraflarını ceplerinden ödüyor, bundan sonrası ise davet sahibinin konuğu oluyorlardı. Wyoming eyaletinin kuzeybatı ucunda adını kışı burada geçirmeye cüret eden ilk tuzakçıdan alan Jackson Hole adlı bir vadi vardır. Batıda yüksek Tetonlar, doğuda ise Gros Ventre sıra dağlarıyla çevrili vadi, kuzeyde de Yellowstone Park'a dayanmaktadır. Güneyde dağlar buluşmakta, Snake Nehri de aralarından hızla akarak bir kanyona dökülmektedir. Küçük kayak merkezi Jackson'ın kuzeyinde 191 numaralı otoyolu havaalanının yanından geçip Yellowstone'a ulaşır. Havaalanının hemen ötesinde Moose adında bir köy vardır. Daha küçük bir yol buradan ayrılıp ziyaretçileri Jenny Gölü'ne götürür. Bu otoyolunun batısında Tetonların hemen eteklerinde iki göl vardır. Bradley Gölü Garnet Kanyonu'nun sularıyla, Taggart Gölü ise Avalanche Kanyonu'nun sularıyla beslenmektedir. İki gölün arasında Güney Teton'un dikey duvarı tarafından sınırlanmış arazide Saul Nathanson adında Washingtonlu bir iş adamı 100 dönümlük bir arazi üstünde bir tatil çiftliği inşa ettirmiş. Çiftliğin bu konumu gerek sahibine gerekse konuklarına tam bir yalnızlık ve gizlilik garantiliyordu. Arazi iki yanında bir gölden ötekine kadar uzanıyor, hemen arkasında da dikey dağ sırası yükseliyordu. Önde yollar bir yaylanın üstünde olan çiftliğin düzeyinin altından geçiyordu. 7 Eylül'de Denver'a gelen ilk konuklar NASA'nın özel uçağı tarafından karşılandı ve dağların yukarısından Jackson Havaalanı'na taşındı. Terminalin oldukça uzağında ise çiftliğe kadarki 5 dakikalık tırmanış için NASA'nın helikopterine geçtiler. İngilizlerin grubu doğu kıyısında göçmen bürosunun kontrolünden geçmişti. Böylece terminal binasına uğramadan meraklı gözlerden uzakta uçak değiştirebilirdiler. Çiftlikte 20 kabin, bunların her birinin ise 2 yatak odası ve ortak bir oturma odası vardı. Hava sıcak ve güneşli olduğu, ancak güneş battıktan sonra ayaz çıktığı için birçok konuk kabinlerin önündeki verandalarda oturmayı yeğlediler. Gerçekten nefis olan yemekler sitenin odak noktasını oluşturan tek büyük evde yeniyordu. Yemeklerden sonra sofralar kaldırılıyor ve masalar birleşik oturumlar için yeniden düzenleniyordu. Personel konferans için özellikle getirilen Nathanson'un kendi ağzı sıkı adamlarıydı. Ek bir güvenlik önlemi olarak kendilerine kamçı süsü veren özel korumalar, yanlış yola sapan yürüyüşçüleri geri çevirmek için aşağı yamaçlarda çiftliği kuşatmışlardı. Lincoln Kurulu'nun 1999 toplantısı 5 gün sürdü. Bitince de konukların geldiklerini, orada kaldıklarını ve gittiklerini kimse bilmedi. Sir Nigel Irwin çiftlikteki ilk öğleden sonrasında bavulunu boşalttı, bir duş aldı, rahat bir kıyafet giydi ve eski bir Amerika Dışişleri Bakanı ile paylaşacağı kabinin önündeki tahta verandaya çıkıp oturdu. Bulunduğu yerden başka konukların yürüyüş yaptıklarını görebiliyordu. Ağaç kümelerinin arasında dolaşmak için sevimli patikalar vardı. Her bir gölün kıyısına bir yol iniyordu. Sir Nigel Irwin, eski İngiliz Dışişleri Bakanı ve eski NATO Genel Sekreteri Lord Carrington'ı gördü. Akbaba görünüşlü zayıf devlet adamı, St. James Sarayı'na gönderilen en popüler ve başarılı Amerikan büyükelçilerinden biri olan bankacı Charles Price ile yürüyordu. Peter Carrington Dışişleri Bakanlığındayken Irwin SIS Başkanı, dolayısıyla da patronuydu. 1.90 boyundaki Price İngiliz Lord'unun tepesinden bakıyordu. Daha ötede davet sahibi Saul Nathanson bir bankta Amerikalı yatırım bankacısı ve eski başsavcı Elliot Richardson'la yan yana oturuyor ve güneşin tadını çıkarıyordu. Öbür yanda eski bakanlardan Lord Armstrong, Lady Thatcher'ın hala bavulunu boşaltmakla meşgul olduğu kabinin kapısını vuruyordu. Bir başka helikopter çiftlik arazisine indi. Getirdiği eski başkan George Bush, eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger tarafından karşılandı. Merkez binasına yakın masalara yaklaşan beyaz önlüklü bir garson kadın, bir başka eski büyükelçi olan İngiliz Sir Nicholas Henderson'a bir fincan çay getirdi. Bu kişi de masasını Londralı bankacı Sir Evelyn de Rothschild ile paylaşmaktaydı. Nigel Irwin 5 günlük konferans için elindeki programa baktı. O gece herhangi bir faaliyet yoktu. Ertesi gün üyeler her zamanki gibi 3 komiteye, jeopolitik, stratejik ve ekonomik komitelere bölüneceklerdi. Komiteler 2 gün süreyle ayrı ayrı toplanacaklardı. 3. gün görüşmelerin sonuçlarını dinlemeye ve bunların tartışılmasına ayrılmıştı. 4. günkü toplantıda bütün üyeler hazır bulunacaklardı. Sir Nigel Irwin kendi isteği üzerine aynı günün sonunda 1 saatlik zaman ayrılmıştı. Sonuncu gün ilerideki girişimlere ve önerilere tahsis edilecekti. Tetonların yamaçları boyundaki yoğun ormanlarda yalnız bir yassı boynuzlu Amerikan geyiği yaklaşan çiftleşme mevsimini hissetmişti. Böğürerek bir eşe ihtiyacını ilan etti. Bir balık kartalı beyaz uçlu kanatlarını çırparak Snake Vadisi'nin üzerinden uçtu. Bazlak bir kartalın özel balık tutma alanına girdiğini görünce öfkesini miyavlar gibi bir sesle dile getirdi. Yaşlı casus patronu buranın cennet gibi bir yer olduğunu, saflığının sadece Rusya'daki bir masa üstünden çalınan ve kendisinin buraya getirdiği belgedeki kötülük tarafından bozulduğunu düşünüyordu. 19. ayrımın sonu. Sayfa 204.